Ayrım 4, sayfa 40. Romulus ve Remus, en büyük ve en güçlü kim? Birbirlerine düşman ikiz kardeşlerle ilgili bir yığın efsane vardır ve bunların birçoğunun sonu kötü biter. Kökleri eski Roma'ya uzanan bu öyküdeki düşmanlık, ana babanın tavrından değil, dünya sahnesinde en büyük ve en güçlü olmak uğruna yaşanan basit bir kıskançlıktan kaynaklanmaktadır. Romulus ile Remus arasındaki kıskançlığın ve birinin ötekini öldürmesinin Romalılar tarafından son derece doğal ve sıradan bir dille aktarılması, kardeşler arasındaki düşmanlığın sonsuz ve değişmez yapısını yansıtmaktadır. Güzel bir akşamüstü, savaş tanrısı Mars, Yunan tanrısı Ares'in karşılığı, daha sonraları Roma kentinin üzerine kurulacağı yedi tepeden birindeki ormanlıkta yürüyüşe çıktı. Orada, ağaçların arasında uyuyan genç ve güzel bir kadına rastladı. Bu güzel kadın, Alba kralının kızı Rea Silvia idi. Bir Vesta rahibesi olan Rea Silvia, yine de Mars'ın tecavüzüne uğramaktan kurtulamadı. Babasının buyruğu üzerine, bu birliktelikten doğan ikizler bir sepete konup Tiber ırmağına bırakıldı. Böylece, kızının başından geçen bu utanç verici olay, örtbas edilmiş olacaktı. Zira kral, bu çocukların babalarının bir tanrı olduğuna inanmamıştı. Ama ırmak tanrısı Tiber gerçeği biliyordu. Bu yüzden ırmağın taşmasını ve ikizlerin salimen bir incir ağacının kovuğuna sürüklenmesini sağladı. Korkuya kapılan ve karınları acıkan bebekler durmadan ağlıyorlardı. Ama kimsenin geldiği yoktu. Neyse ki dişi bir kurt ağlamaları duyup yanlarına koştu ve onları emzirdi. Sonunda bir çobanla karısı ikizleri buldu ve onları acıyıp korumaya aldı. Çoban kim olduklarını bilmediği bu iki erkek çocuğa Romulus ve Remus adlarını verdi. Çocuklar büyüyünce tanrı babaları gibi güçlü, yürekli ve çevik birer delikanlı oldular. Bir kent kurmaya karar veren iki kardeş, kuşların uçuşlarını yakından izleyip yerel bilicilere danışarak en korunaklı yeri belirlemeye çalıştılar. Bilicinin asasıyla iki eşit parçaya ayırdığı toprakların Romulus'a düşen bölümünde 9 akbaba belirdi. Oysa Remus'a ayrılan bölgede yalnızca 6 akbaba vardı. Bilici yeni kenti kurma hakkını Romulus'a verdi. Bunun üzerine işe koyulan Romulus, beyaz bir inekle beyaz bir boğanın çektiği bir sabanla yeni kentin sınırlarını belirledi. Kıskançlıktan gözü dönen ve kardeşinin güvenini sarsmak isteyen Remus, alaycı bir tavırla çizginin üzerinden atladı. Bunun üzerine iki kardeş birbirlerine girdiler. Önce Remus, Romulus'u öldürmeye kalkıştı. Kendisini korumaya çalışan Romulus, savaş tanrısı babasından aldığı taşkınlığın etkisiyle kardeşini öldürdü. Bunun üzerine Romulus kendisinden sonra Roma adını alan kenti tek başına kurdu. Ancak kentin ahalisi soyguncular, serseriler ve evsizlerden oluşmaktaydı. Komşu kabilelerin kızları bu kentteki erkeklerle evlenmeye yanaşmadıklarından Romulus ve yandaşları başka kabilelerin kızlarını kaçırmaya başladılar. Böylece yeni Roma'nın gelecekteki nüfusu sağlama alınmış oldu. Romulus her şeyi yoluna koyup kentin geleceğini de güvenceye alınca babası Mars'ın çağrısı üzerine evine döndü. Ancak fırtınalı bir günde esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu ve daha sonra Roma halkı ona tapınmaya başladı. Yorum. Kardeşler arasındaki düşmanlığın sonu her zaman cinayetle bitmese de, erişkinlik dönemine sarkan soğukluk ve nefret, kimi zaman çocuklukta çekişmenin işbirliğinden, nefretin ise sevgiden daha ağır basmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Mal ve mülk biçiminde yansıyan ekonomik güvence kaygısı, özellikle de mirasa konma söz konusu olduğunda, kardeşlerin arasını açan önemli bir unsurdur. Romulus ile Remus'un aralarını açan da, anne ya da baba sevgisine susamışlık değil, dünyevi güçtür. Çocuklar arasında bu tür bir çekişme yaşandığında ana babaların yapabilecekleri bir şey var mıdır? Bu gibi durumlar iki erkek ya da iki kız kardeş arasında çok daha yaygındır. Kimi ailelerde bu tür kıskançlıklar kardeşlerin birbirlerine olan bağlılığıyla dengelenirken, kimilerinde kardeşler arasındaki düşmanlık ev ortamını tümden bozup çocukların kimi zaman her ikisinde de onulmaz yaralar açabiliyor. Sorunun belki de en temel unsurlarından birine bu öyküde rastlamak mümkün. Remus'un kıskançlığı, kendisine ayrılan toprakların kardeşininki kadar elverişli olmadığını fark ettiğinde, bir başka deyişle başkalarının gözünde kardeşi kadar değerli olmadığını anladığında ortaya çıkıyor. Kardeşler arasındaki düşmanlığın tohumları genellikle kıyaslamalarla atıldığından, ana babaların bunun bilincinde olmaları ve kıyaslamaya gitmenin çocuklar açısından ne kadar sakıncalı ve zedeleyici olduğunu bilmeleri düşmanlığın körüklenmemesi açısından büyük önem taşıyor. Düşüncesiz baba oğluna neden senin de notların kardeşininki gibi yüksek değil diye sorar. Anne farkında olmadan kızına neden giyimine kız kardeşin gibi özen göstermiyorsun der. İlgisiz öğretmen, sen de öteki çocuklar gibi neden oyuna katılıp arkadaş edinmiyorsun diye sorar. Romulus ile Remus'un öyküsünde iki kardeş arasında bir kıyaslamaya giderek düşmanlık tohumlarını atma rolünü üstlenen kişi falcıdır. Belki de çocuklar babaları ortalıkta olmadığı ve onlarla yeterince ilgilenmediği için Mars'ın çocuklara Rhea Silvia'yı hamile bırakmanın dışında herhangi bir katkısı olduğu söylenemez, bu duruma geldiler. Romulus ve Remus'un kıyaslamaya meydan vermeyecek uzaklıklarda iki farklı kent kurmaya kalkışmaları durumunda olayların nasıl farklı bir akış izleyeceği üzerinde de durabiliriz. Savaş tanrısının çocukları olarak Romulus ve Remus'un kişilikleri doğaları gereği uzlaşmaya ve işbirliğine yatkın kişilikler değil. Burada bir kişilik değerlendirmesinden çok yaşamın gerçekleri söz konusu olduğundan, doğası gereği yarışmacı bir kişiliğe sahip olan çocuğun kendi yeteneklerini ortaya koymak isteyeceğini ve kardeşinin buna gölge düşürmesine göz yummayacağını kabullenmek gerekir. Her çocuk sınırlarını belirlemek ve kimliğini kanıtlamak ister. Bu son derece doğal ve sağlıklı gelişmeye destek verilmesi için elden gelen her şeyin yapılması gerekir. Ancak o zaman sevginin, karşılıklı destek ve dostluğun gelişmesine de olanak tanınmış olur. Kardeşler arasında her zaman belli ölçüde bir çekişme olabilir. Ama biraz akıl ve duyarlılıkla savaş tanrısı ruhu zamanla uzaklaştırılabilir. Antigone, ölümüne sadakat. Yunan mitolojisinden alınan bu öyküde kardeşler arasındaki yoğun sevgi ve bağlılık anlatılıyor. Kardeş ilişkileri olası bir yığın sorunu beraberinde getirse bile bu ilişkilerde neşe ve mutluluğa da yer vardır. Antigone'nin öyküsü bizleri derin bir ahlaki sorunla yüz yüze getiriyor. Hangisi daha ağır basıyor? Aileye bağlılık mı yoksa toplumun yargısı mı? Antigone, Tebai kralı Oidipus'un iki kızından biriydi. Oidipus ile öz annesi İokaste'nin yürekler acısı ve lanetli birlikteliklerinin bir ürünü olarak dünyaya geldi. Böylesine trajik bir doğum öyküsüne karşın Antigone ailesine son derece bağlı, son derece sevecen ve masum biriydi. Evliliğiyle ilgili utanç verici gerçeğin ortaya çıkması üzerine kör edilip Tebai'den sürülen babası yıllarca sefalet içinde ülkeden ülkeye sürüklenmek zorunda kaldı. Antigone babasını yalnız bırakmadı ve bu yolculuğunda onun en sadık kılavuzu oldu. Oidipus'un sürgün edilmesinin ardından kentin yönetimi ikiz oğulları Polyneikes ile Eteokles'e geçti. Kardeşler aralarında anlaşarak her yıl birinin yönetimi üstlenmesine karar verdiler. Ancak tahta ilk oturan Eteokles o yılın sonunda yönetimi kardeşine devretmek istemedi ve Polyneikes'i kent dışına sürdü. Bunun üzerine iki kardeş krallığı ele geçirmek için kıran kırana bir savaşa tutuştular. Daha fazla kan dökülmesini önlemek amacıyla Polyneikes kardeşini teke tek savaşmayı önerdi. Eteokles öneriyi kabul edince kardeşler arasında amansız bir boğuşma yaşandı. Ancak bu boğuşma sırasında akıl almaz bir şey oldu ve kardeşlerin ikisi de öldü. Bunun üzerine amcaları Kreon'un ordunun başına geçti ve kendisini Tebai kralı ilan etti. Kreon'un buyruğu ölen yeğenlerinin gömülmemesi yönündeydi. Böylelikle ruhları sonsuza dek Styx ırmağının kıyılarında başıboş dolaşmak zorunda kalacaktı. Bu buyruğa uymayan her kim olursa canlı canlı gömülerek cezalandırılacaktı. Ne var ki kardeşi Polyneikes'i canı gibi seven Antigone, savaşı başlatanın Eteokles olduğunu biliyordu. Bir gece gizlice ölülerin olduğu yere giden Antigone, kardeşini bir odun yığının tepesine yerleştirdi ve ruhunun yeraltı ülkesine gidebilmesi için üzerini toprakla örttü. Sarayın penceresinden dışarıyı izlemekte olan Kral Kreon, odun yığınından çıkan alevin parıltısını fark edince ne olup bittiğini öğrenmek üzere yola koyuldu. Emirlerine karşı gelenin Antigone olduğunu görünce ağzı açık kaldı ve onu diri diri mezara gömme işini oğlu Hamon'a devretti. Ancak Hamon, nişanlısı Antigone'yi gömmek yerine onunla evlendi ve genç kadını çobanlarının yanına gönderdi. Antigone orada bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Böylece Antigone'nin duygularına ihanet etmektense ölmeyi göze alması ölüm yerine yaşamla sonuçlanmış oldu. Yorum: Antigone karakteri oldum olası ölümüne sadakatin bir simgesi olmuştur. Erkek kardeşini kıskanmak şöyle dursun, onun büyük bir haksızlığa uğradığı bilinciyle yanıp tutuşan ve canından olmak pahasına bu yazgıya karşı koymayı borç bilen bir kız kardeştir o. Yalan dolan üzerine kurulu iktidarın ne kadar kötü, hiçbir nedene dayanmayan şiddetin ne kadar dehşet verici olduğunu da bilen Antigone, tüm gücüyle bunlara meydan okur. Antigone'nin yüreği başkalarına da bulaşacak kadar güçlü ve katıksız bir adalet duygusuyla doludur. Öyle ki nişanlısı Hamon'da babasının buyruğuna karşı çıkarak Antigone'nin yaşamını kurtarır. Öykü ilk bakışta göze çarpan Antigone'nin erkek kardeşine duyduğu bağlılığın dışında çok daha derinlikli ve incelikli anlamlar da içermektedir. Kendisini Tebai kralı ilan eden Kreon, döneme damgasını vuran toplumsal kuralları simgelemektedir. Bu tür kurallar zorla kabul ettirilmiş olsalar da onları belirleyen insanların kişisel değer yargılarını ve isteklerini temsil ettiklerinden ne kadar adil oldukları tartışılabilir. Kreon gibi büyük çoğunluğun doğru ve yanlış olarak tanımladığı kurallara körü körüne boyun eğenler yalnızca dış dünyada söz sahibi olan ancak özünde içleri boş, kof kişiler olabilir. Öyle ki belli bir dönemde toplumsal açıdan doğru olduğu varsayılan bir görüş, eski kuralların rafa kaldırıldığı daha sonraki bir dönemde çok daha farklı bir biçimde yorumlanabilir. Yalnızca Antigone gibi uzgörülü ve açık yürekli insanlar içlerindeki sese kulak verip çoğunluğun doğru olduğuna inandığı bir görüşle gerçek doğrular arasındaki farkı ayırt edebilirler. Olayların alevlendiği bu gibi durumlarda çocuklardan çok ender olarak kardeşlerini savunmaları istenir. Antigone'nin buna karşın sergilediği kararlılık, inancına yürekten bağlı olmanın verdiği o inanılmaz duygusal güç ve ahlakın bir yansımasıdır. Bu kararlı tavrı yalnızca Polyneikes'in ruhunu başıboş dolaşmaktan kurtarmakla kalmayıp, Kreon'un oğlunun da bir dönüşümden geçmesine ve babasının aşıladığı kötülüklerden arınmasına neden olur. Birçok ailede kardeşlerin birbirlerine böylesine yoğun bir sevgiyle bağlı olduklarını görebilirsiniz. Bu durum yerli yerine oturmuş, sağlam bir aile yaşamının kazandırdığı en keyif verici, en değerli armağandır. Böyle bir sevgi, ailenin öteki bireyleri zıvanadan çıktığında bile yaşanabilir. Tebes ailesinin içler karartıcı öyküsü, Oidipus'un doğumundan çok öncelere uzanır. Yaşantıları, televizyonlarda gördüğümüz en berbat pembe dizleri bile gölgede bırakan bu ailede, kötülükler birbirini kovalar. Ve aile bireylerinin topu birden tanrılar tarafından lanetlenir. Tebes ailesi parçalanmış ailenin en uç örneğidir. Gel gelelim, her şeyin Arap saçına döndüğü böylesine kaotik bir durumda bile, tıpkı Antigone ile Polyneikes'in örneğinde olduğu gibi, kardeşler birbirlerine yoğun bir sevgiyle bağlı kalabilirler. Aile içinde insan sevgisinin gücü en büyük yıkımların yarattığı ruhsal çöküntülerin bile üstesinden gelebilir ve geçmişe bir perde çekerek yepyeni bir geleceğin kurulmasına yardımcı olabilir. Aile mirası. Mitolojik kuşaktan kuşağa aktarılan mirasın ardında yatan gizleri alabildiğine büyüleyici sözcüklerle ve uzun uzadıya anlatır. Aile mirasının yalnızca parasal ya da genetik açıdan ele alındığı günümüzün tersine, mitoloji kuşaktan kuşağa aktarılan ruhsal mirası tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Söz konusu miras, yeterince dürüst ve yürekli bir aile üyesi konuyu bilinçli bir biçimde ve açık yüreklilikle ele alıncaya dek kuşaktan kuşağa geçen sorunlar ve çelişkilerdir. Mitolojide aile mirası olumlu, olumsuz ya da her ikisinin bir karışımı olabilir. Ancak bu miras, her zaman için tanrıların bağışladıkları ve kimi zaman yapıcı, kimi zaman da yıkıcı amaçlara hizmet eden hüner ve becerilerle bağlantılıdır. Rüzgarın çocukları, alçak gönüllülükten yoksun zeka. Bu Yunan efsanesinde aileyle ilgili en gizemli özelliklerden biri irdelenmektedir. Yetenek ve becerilerimizi kime ya da neye borçluyuz? Öyküde bir tanrıdan insan soydaşlarına aktarılan bir yetenekten söz edilmekte ve sahip olduğumuz yeteneklerin gerçekte bizlerin değil, tanrıların mülkiyetinde olduğuna, ancak ilahi yaratıcı gücün bekçileri ve taşıyıcıları olan insanlar aracılığıyla gözler önüne serildiğine dikkat çekilmektedir. Dahası, kuşaktan kuşağa aktarılan bu yeteneklerin kötüye kullanılmasının felakete yol açabileceğine, yeteneklerimizi iyiye ya da kötüye kullanmanın da bizim elimizde olduğuna parmak basılıyor. Kasırga tanrısı Aylos, zeki ve alabildiğine yaratıcı bir kişiliğe sahipti. Yelkeni ilk bulan da oydu. Üstüne üstlük, son derece dürüst, ilkeli ve tanrılara saygılı biriydi. Öyle olunca da babası, deniz tanrısı Poseidon, tüm esen yerlerin yönetimini ona verdi. Aylos'un oğlu Sisifos da babası gibi zeki, uyumlu ve son derece yaratıcıydı. Ama dürüstlük konusunda hiç ona çekmemişti. Yalan dolanla krallığı ele geçiren, başkalarının sırlarını çalan, Hinoğlu Hin'in tekiydi. Tahta kurulur kurulmaz da acımasızlığıyla herkese kan kusturmaktan geri kalmadı. Sisifos'un düşmanlarını başından sağmak için onları yere mıhlayıp taş yağmuruna tutardı. Kapısını çalmayı göze alan varlıklı gezginlere bile kök söktürürdü. Sisifos sonunda gemi azıya aldı ve tanrıların tanrısı Zeus'u bile oyuna getirdi. Zeus, kızın birini babasından kaçırıp onu kimsenin bilmediği bir yere gizlemişti. Kızın yerini bir tek Sisifos biliyordu ve Zeus'a bu sırrı kimseye açmayacağı konusunda söz vermişti. Ama Sisifos, rüşvet karşılığında kızın babasına sevgililerinin yerini söyleyince, Zeus da ihanete uğramasının karşılığında onu öldürmeye karar verdi. Ancak tilki Sisifos bu kez de ölüm tanrısı Hades'i tuzağa düşürmeyi becerdi ve onu kıskıvrak bağlayıp zindana kapattı. Ölüler ülkesinin kralı tutsak edilince de insanlar ölmez oldular. Bu durum özellikle de savaş tanrısı Ares'in sinirine dokunmaktaydı. Çünkü dünyanın her bir yanında insanlar habire savaşlarda ölüp diriliyor ve ardından kendilerini yeniden bir savaşın içinde buluyorlardı. Ares sonunda Hades'i tutsaklıktan kurtardı ve ikisi Sisifos'u yaka paça yeraltı ülkesine götürdüler. Kolay kolay kül yutmayan Sisifos bundan da sıyrılmanın bir yolunu buldu. Ölüler ülkesine varır varmaz kraliçe Persefone'ye gidip canlı canlı oraya sürüklendiğini, cenaze işlerini ayarlaması için 3 günlüğüne yeryüzüne dönmesine izin verilmesini istedi. Bir oyuna gelebileceğini hiç aklına getirmeyen Persefone gitmesine göz yumdu. Sisifos ölümlerin ülkesine dönünce eskisi gibi yaşamayı sürdürdü. Umutsuzluğa kapılan Zeus, Sisifos'a biçtiği sonu gerçekleştirmesi için ondan kat kat daha kurnaz olan Hermes'i görevlendirdi. Ölüler ülkesinin yargıçları, kafası sürekli hinliğe çalışan ve insanları taşlayarak öldüren Sisifos'u korkunç bir cezaya çarptırdılar. Cezası yüksek bir tepenin eteğine yerleştirilen kayayı tepeye kadar itmekti. Eğer itemezse kayanın aşağı yuvarlanıp onu ezmesi işten değildi. Sisifos'un bu cezası ancak ve ancak kayayı yokuşun tepesine çıkartıp öteki yanından aşağı yuvarlamayı başarması durumunda sona erecekti. Sisifos tüm gücüyle kayayı yukarıya itiyor ancak kaya tepeye ulaşır ulaşmaz elinden kurtulup yeniden aşağı yuvarlanıyordu. Öyle ki yaşamının sonuna dek bu böyle sürüp gidecekti. Sisifos'un geride bıraktığı oğulları ve torunları vardı. Rüzgar tanrısı Aylos'un parlak zekası onlara da geçmişti. Ne var ki onlar bu yeteneklerini akılcı bir biçimde kullanamadılar. Sisifos'un oğlu Glaukos, usta bir araba sürücüsüydü. Bu konuda onunla başa çıkabilecek ölümlü pek yoktu. Ancak tanrıça Afrodit'in gücünü küçümsediğinden atlarının çiftleşmesine izin vermedi. Böylece tek ilgi alanı olan araba yarışlarında kendi atlarının ötekilerden daha hızlı olacaklarını sanıyordu. Ancak bir insanın doğaya karşı koymasına kızan Afrodit bir gece kısrakları gizlice otlatmaya çıkardı ve onları özel bir otla besledi. Ertesi gün Glaukos onları arabaya bağlamaya kalkıştığında kısraklar ansızın azgınlaşarak arabayı devirdiler ve dizginlere takılıp yerde sürüklenen Glaukos'u da canlı canlı yediler. Glaukos'un oğlu Bellerophontes idi. Bu yakışıklı genç adam, yaratıcılığını ve kıvrak zekasını büyük dedesi Aylos'tan, ateşli mizacını büyük babası Sisifos'tan, kibirliliğini de babası Glaukos'tan almıştı. Bir gün Bellerophontes, erkek kardeşiyle korkunç bir kavgaya tutuşup onu istemeyerek öldürdü. Dehşete kapılan Bellerophontes, bir daha kendini asla duygularına kaptırmayacağına yemin edip yurdunu terk etti. Yıllarca ülkeden ülkeye sürüklenip giden Bellerophontes sonunda kayalıklarla çevrili Trinnes'e ulaştı. Görür görmez ona tutulan kraliçe Bellerophontes'in gönlünü fethetmeye çalıştı. Böylesi bir ilişkinin beraberinde getireceği duygusal fırtınaları önceden kestiren Bellerophontes onun bu isteğine sırt çevirmeyi yeğledi. Gel gelelim o güne dek hiç reddedilmemiş olan kraliçe küplere bindi ve gizlice kocasına gidip Belerofontes'in kendisine tecavüz etmeye yeltendiğini söyledi. Ancak kral yer altından çıkıp insanların peşine takılan kötü cin furyaların hışmına uğramak istemediğinden Belerofontes'i öldürüp elini kana bulamaktan çekindi. Belerofontes'in eline mühürlü bir mektup tutuşturarak onu kayınpederi Likya kralının huzuruna gönderdi. Mektupta bunu size getiren kişiyi öldürmenizi rica ediyorum. Kendisi karımı yani kızınızı baştan çıkarmaya kalkıştı diyordu. Likya kralı damadının isteğini yerine getirmekten hiç çekinmedi ve delikanlıya ölümle burun buruna geleceği görevler yükledi. İlk görevi yakınlardaki bir dağda yaşayan ve ağzından saçtığı alevlerle ortalığı yakıp kavuran Kimayra adlı canavarı öldürmekti. İvedilikle yardıma gereksinimi olduğunu anlayacak kadar kıvrak bir zekaya sahip olan Belerofontes hemen bir biliciye danıştı. Ona bir yay, bir yığın ok, bir de ucunda kurşundan kocaman bir başlığı olan mızrak veren bilici, Belerofontes'e sihirli çeşmeye gidip Pegasus adlı kanatlı atı bulmasını ve onu terbiye ettikten sonra da sırtına binip Kimayra ile kozunu paylaşmasını söyledi. Belerofontes söylenenleri harfi harfine yerine getirdi ve ateş saçan canavarın boğazına kurşun uçlu mızrağı fırlattı. Alevlerin etkisiyle eriyen kurşun ciğerlerine yayılınca da canavar boğularak öldü. Belerofontes, kralın gönderdiği ve Likya'ya dönerken yolunu kesen askerleri de üzerlerine gökyüzünden taşlar yağdırarak geri püskürttü. Sonunda Belerofontes'in her şeyin üstesinden gelebilecek bir güce sahip olduğunu anlayan kral, kızını ve krallığının yarısını ona teslim etti. Belerofontes o güne dek atalarından geçen zekasından yararlanmış, kibirliliğini ve tez canlılığını bastırmaya çalışmıştı. Ancak başından geçen onca belalı olayda Trines kraliçesinin parmağı olduğunu anlayınca Belerofontes'in öfkesi daha ağır bastı ve hemen kanatlı atına binip Trines'in yolunu tuttu. Kraliçeyi yakaladığı gibi havada döndürüp binlerce metre yükseklikten yere fırlattı. Öfkenin sarhoşluğu ve rüzgar gibi uçmanın coşkusuyla nihayetinde büyük dedesi Aylos, rüzgarların tanrısıydı. Belerofontes daha da yükseklere uçup tanrıların arasına katılmak istedi. Ne var ki bir ölümlünün tanrıların izni olmaksızın Olimpos'a girmesi düşünülemezdi. Bunun üzerine Zeus, Pegasus'u ısırması için bir sineği üzerine saldı. Kanatlı at, sineği görüp de şaha kalkınca Belerofontes yere yuvarlanarak öldü. Yorum: zekanın kalıtımla geçen bir özellik olup olmadığı ezelden beri tartışıla gelen bir konudur. Zekanın görünürde neden aileden aileye geçerek işlevini sürdürdüğü konusuna bir açıklık kazandırmak amacıyla başta çevre, eğitim ve kültürel özellikler olmak üzere bir yığın gerekçe öne sürülmüştür. Ancak kalıtımsal olsun ya da olmasın, zekanın akılcı bir biçimde kullanılmasına olanak veren olgunluk ve ahlak gibi özellikler genetik değildir. Bu özelliklere sahip olması bireyin bizzat kendisine ya da ana babaların ona öğrettiklerine bağlıdır. Yunanlılar doğuştan sahip olunan özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığına inanırlardı. İnsanın bir tanrı ya da Aylos gibi yarı tanrının soyundan gelmesi durumunda ondan doğan çocukların da bu özelliklerin bir bölümüne sahip olacağını, zamanla etkisini yitirse de o özelliklerin ailenin her bir bireyine yansıyacağını düşünürlerdi. Yunan mitolojisinde zeka da en az müzik gibi, yiğitlik ya da bilicilik gibi önemli bir yetenekti. Bu gibi yeteneklere sahip bir ölümlü haddini aşıp tanrılara kafa tutacak olduğunda da bunun yaratacağı sonuçlardan tanrılar değil, yalnız ve yalnız kendileri sorumluydular. Yarı tanrı yarı rüzgar ruhlu olan Aylos ilkelerine bağlı biriydi ve bu yüzden de belli bir saygınlığı vardı. Ama vicdan ve alçak gönüllülükten hiç nasibini alamayan oğlu Sisifos, yaşamının sonuna dek sürecek feci bir cezaya çarptırılır. Çocuklarımıza gurur ve görkemin büyüsüne kapılmadan yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak içsel değerleri nasıl kazandırabiliriz? Böylesi bir eğitimde çok katı kurallar koymak yetenekleri yok ederken, aşırı gevşek bir tavırda doğuştan sahip olunan beceri ve hünerlerin gelişmesini engelleyebilir ya da onların kötüye kullanılmasına neden olabilir. Aylos'un soyundan gelenlerin öyküsünde öne çıkan en belirgin özelliklerden biri, çocuklarına böylesi bir eğitimi verecek ve onlara yol gösterecek babaların ortalıkta olmamalarıdır. Aileden geçen bir yetenek vardır ama bu yeteneğin insanca boyutlarda gelişip serpileceği bir ortam yoktur. Aylos, rüzgarları yönetmekle öylesine meşguldür ki Sisifos'a harcayacak zamanı yoktur. Sisifos, gezginlere tuzak kurmakla meşgul olduğundan Glaukos'a zaman ayıramaz. Glaukos'un aklı fikri de araba yarışlarında olduğu için Belerophontes'i düşünecek zamanı yoktur. Ve ailenin büyük dedesine en çok çeken, en cazip üyesi Belerophontes de sonunda dizginleri koyverir. Çünkü ona bunu nasıl yapılacağını öğreten olmamıştır. Öfkesine yenilerek erkek kardeşini öldüren Belerophontes işte o zaman en büyük zaafını fark eder. Ama çoktan erişkinliğe adım atmıştır ve geriye dönmesi çok güçtür. Ne yapması gerektiğini bilir ancak paçası sıkışınca bir kadının cilvelerine karşı koysa da büyüklük taslamanın cazibesine karşı koyamaz. Bu zeki ama son derece kibirli ailenin öyküsü bizlere seçim yapma ve sorumluluk konusunda birçok şey anlatmaktadır. İster erkek ister dişi olsun, mitoloji kahramanları hepimizin sahip olduğu ve yaşamlarımıza belli bir anlam katıp ona yön veren özel niteliklerimizin birer simgesidirler. Her birey kendisini eşsiz kılan belli bir özelliğe sahip olduğuna göre, Yunan bakış açısına göre hepimiz tanrıların soyundan gelmeyiz. Dahası hepimiz sahip olduğumuz beceri ve hünerleri iyiye ya da kötüye kullanma yeteneğine de sahibiz. Yetenekler insanı yüreklendiren bir ortamın ürünleri olabileceği gibi saç ve göz rengimiz gibi kalıtımla geçen özellikler de olabilir. Belki her ikisi de geçerlidir. Bu öyküde bizlere anlatılmak istenen başkalarının ilke ve değerlerine saygı göstermekten yoksun bir zekanın sonunda geri tepen iki tarafı keskin bir kılıç olabileceği. Yunanlıların tanrılara saygıdan ne anladıklarını nasıl öğreniyoruz? Bunun için büyük din, Tanrı'nın istekleri doğrultusunda belli bir davranış biçimi de beraberinde getiriyor. Ne var ki, Yunanlıların vurguladığı anlamda ilkelere bağlılık, yaşamın bütünlüğünün ve tüm canlıların değerinin farkında olmamızı gerektiriyor. Sonuçta, Tanrılar bizzat yaşamın farklı yüzlerini simgeliyorlar. Belerophontes'in öyküsü bizlere, ne kadar yetenekli olursak olalım, Olimpos'a göz dikmek gibi bir amaca ulaşamayacağımızı öğretiyor. İnsan olmanın dışında bir seçeneğimiz olmadığını, bu yüzden de yeteneklerimizden yararlanırken alabildiğine alçak gönüllü davranmak zorunda olduğumuza dikkat çekiliyor.